Neyse adımız ne olduğu için.
Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın ilk iş gününde işte yine birlikteyiz. Dileriz güzel bir hafta sonu tatili geçirmiş ve yeni haftaya yenilenmiş, tazelenmiş olarak başlamışsınızdır. Hepinize çok güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de 15.55'e dek sürecek canlı yayınımızda yine çok özel konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Sizin de bizimle birlikte olmanızı istiyoruz ve bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, Hayatın Sesleri'ne hepinizi bekliyoruz. Bugün programda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. İlk olarak lezzet hikayeleri köşemizle sizlerle birlikte olacağız. Adana'da doğal şalgam suyu üreticisi olan Levent Gökoğlan ile birlikte şalgam suyu üretimi üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Sonrasında İstanbul'a telefonla bağlanacağız. Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki Sultan II. Abdülhamit Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı ve Sultan II. Abdülhamit Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Ayşe Melek Özyetkin'le telefonda görüşeceğiz. Ve sonrasında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından uzmanımız Ömer Faruk Altıntaş ile yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen Türkiye bursları üzerine güzel bir söyleşimiz olacak. Hayatın Sesleri başlıyor, kaçırmayın diyoruz. Önce bir müzik, sonrasında ilk telefon bağlantımızla lezzet hikayeleri köşemizde sizlerleyiz.
Yârimin kollarında, Allah canımı alsın yârimin kollarında. Gel Adanalı kız, güzel Adanalı kız, Adana çarşısında gezemiyorum yalnız. Gel Adanalı kız, güzel Adanalı kız, Adana çarşısında gezemiyorum yalnız. Ormanda çalınıyım çalınımdan, ormanda çalınıyım, çalınımda mıyım? Adanalı dururken yabancı alır mıyım? Adanalı dururken yabancı alır mıyım? Gel Adanalı kız, güzel Adanalı kız, Adana çarşısında gezemiyorum yalnız. Gel Adanalı kız, güzel Adanalı kız, Adana çarşısında gezemiyorum yalnız.
Lezzet hikayeleri.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Lezzet Hikayeleri köşemizde şimdi sizlerle birlikteyiz. Adana'ya telefonla bağlandık. Adana'da doğal şalgam suyu üreticisi Levent Gökoğlan telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Gökoğlan, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Adana'dan sevgi, saygılar, hürmetler tüm dinleyenlere. Sizlere
çok teşekkür ediyoruz. Efendim, madem Adana'ya bağlandık diye düşündük, biz de hemen sizinle bağlantımızdan önce bir Adana türküsü paylaştık sevgili dinleyicilerimizle.
Evet, dinleyen çok teşekkür ederiz. Çok Adana, tüm Adana türkü. Adına da çekiyoruz.
Ay, ne mutlu bize. Evet. Şimdi şalgam suyu gerçekten çok severek içtiğimiz bir tat ve çok da faydalı olduğunu bildiğimiz bir tat. Ama şalgam üretimine ya da şalgam suyu üretimine geçmeden önce biraz sizi tanıyabilir miyiz? Bu işe nasıl başladınız? Neden şalgam suyu üretme yolunda devam ettirdiniz?
Evet, ben Adana, 1967 Adana doğumluyum. Şalgamı çok seviyoruz. Ben annemden öğrenmiştim şalgamı. Daha sonra bu fabrikasyonlar çıkınca biz şalgamın işte kimyasal içeriyor biliyorsunuz.
Tabii bu, raf ömrü uzun olsun diye. Biz sizi duyuyoruz. Devam edin lütfen Sayın Gökoğlan. Buyurun.
Evet. Yani genelde fabrikasyonlara geçince biz doğal şalgam bulamıyoruz. Kendimiz yapıyorduk. Hı hı. Daha sonra insanlar da faydalansın diye bu işe girdik. Yaklaşık 11 sene, 12 senedir bu işi yapıyorum.
Hı hı. Yani şalgamı çok sevdiğiniz için başladınız, öyle mi?
Yani bir nebze öyle sayılır, evet.
Peki asıl şalgam bitkisi Adana'da yetişiyor mu, yoksa siz bu üretimi nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
Ben de bunu çok merak etmiştim, çünkü burada üretilmiyor, Adana dışından geliyor, böyle niye oluyor diyordum. Daha önce 1950 yıllarda, 50'li yıllarda Adana'da üretiliyormuş. Aile büyüklerimiz de öyle söylüyordu. Hı hı. Burada daha çok narince falan yetişebiliyor. Yani yılda 2-3 ürün alınıyor diye. Tabii. Bunu İç Anadolu bölgesine, Konya tarafına yönlendirmiş o zamanın ziraat yetkilileri. Hı hı. Şu anda Konya tarafında üretiliyor. Konya Ereğli'de üretiliyor. Yani bütün şalgamcılara oradan temin ediliyor.
Hı hı. Adana'mızın, Çukurova'mızın o bereketli topraklarını Türkiye'de değil dünyada bilmeyen yok. Ama hani ben gerçekten merak etmiştim. Gerçekten şalgam üretimi hani Adana'ya mahsus mu diye, ama sizin vesilenizle öğrenmiş olduk.
Evet, yok. Peki, Adana,
Konya'ya.
Şalgam suyu burada yapılıyor.
Evet, onu merak ediyorum. Neden peki biz Adana deyince hemen aklımıza şalgam suyu geliyor?
Yani burada üretilmiş, burada icat edilmiş yani.
Şalgam suyu ilk olarak Adana'da yapılmış.
İlk olarak Adana'da yapılmış.
Anladım. Peki biraz üretiminden bahseder misiniz? Nasıl yapıyorsunuz?
Şimdi siyah uçu ve tuz, bulgurunu, şalgam turpu kullanıyoruz. Hı hı. İşte bunlar doğrandıktan sonra tuzla suya yaklaşık en az 40 gün beklemesi gerekiyor.
Süre uzunmuş.
Tabii. Normalde yani güzel dinlenmediği zaman tam şalgam olmuyor.
Evet, turşu yapımında normalde değil mi 15 günlük bir sürede o turşu gerçekleşir?
Hava sıcaklığına göre değişiyor. Şalgam da öyle. Yazın biraz daha çabuk oluyor. Kışın 40 günü, 45 günü bulur.
Bize biraz tarifini şöyle detaylandırarak anlatır mısınız? Hani ev hanımlarımız şalgam suyunu evde yapmak isteyenler.
5 litrelik olarak tarif edebilirim.
Lütfen, buyurun.
Tabii. Yaklaşık 1 kilogram, 1 kilo 250 gram siyah uç.
Hı hı.
pazardan temin edeceğiz.
Her yerde bulunur mu bu siyah havuç?
Yani genelde bulunuyor. Yani dışarıda bulunur.
Ha, bütün memleketlerde şimdi, bulunur öyle mi?
Adana'dan. İstanbul, İzmit'te akrabalar orada yapıyorlar yani ben oradan biliyorum. Yani genelde bulunuyor.
Evet.
Artık şey bir çağda yaşıyoruz. Şey kolay bulanabiliyor her yerde her şeyi bulabiliyor.
Değil mi? Taşımacılıkla her yere ulaşıyor evet. Bütün sebze evet. Meyveler. Evet, evet buyurun devam edin lütfen.
1 kilo civarında avucumuza 5 litrelik pet şişeye vuruyoruz. Ve yaklaşık 80 gram tuz.
Evet.
Yani kaç çorba kaşığı eder onu bilmiyorum aslında.
Peki bu tuzun özelliği var mı? Hani kaya tuzu veya sofra salamura yani, tuzu?
Aslında biz kaya tuzlu özel isteğe göre onu da söyleyeyim. Müşterilerimiz özel istekli kaya tuzu yapıyoruz ama genelde normal toz kullanıyoruz. Normal tuz. Kaya tuzuyla da olur.
Ha, normal sofralarda kullandığımız.
Evet. Kaya tuzu olursa 100 gram civarında kalması gerekiyor.
Evet. Sofra tuzu bu arada siz anlatıyorsunuz. Ben de bir yandan not alıyorum. Belki evde deneriz. Neden olmasın?
Evet. Tabii inşallah.
Buyurun.
Bu bulgurunu veya bulgur da olabilir.
Evet.
Yaklaşık bir avuç, yarım avuç bulguru normal mayalandırıyorsunuz.
Mayalandırmak şimdi, ne demek?
Yani şöyle normal sıkma ekmek hamuru yapıyoruz ya.
Evet. Maya,
bekliyoruz onu maya hamuru yaptıktan sonra bekletiyoruz.
Evet.
Bu bulguru da aynı şekilde hafif biraz pakmaya da katabiliriz.
Suyun çok içine mi atıyoruz bulguru?
Bayat ekmek. Efendim?
Bulguru suyun içine mi atıyoruz?
Hayır. Daha sonra.
Ha, daha
önce
sonra
onu,
ekleyeceğiz.
Tabii. Önce bu bulguru maya şekline getiriyoruz. Hamur şekline getirip bekletiyoruz. Hafif eşliyor o.
Ha, yani suyun içinde mi bekletiyoruz? Orasını kaçırdım.
Yok. Normal maya, ekmek mayası yapıyoruz.
Ha, ekmek mayasının içinde bekletiyoruz.
Hayır. Ekmek mayasının mayalanması için bayat ekmek atıyoruz içine veya ekmek mayası atıyoruz.
Evet.
O normal hamur şekline getiriyoruz.
Tamam peki devam edelim. Hanımlarımız bilirler şimdi ben tabii sistemi çok bilmediğim için.
Evet onu birkaç gün bekledikten sonra hafif eşkiyor o. Eşkidikten sonra bu tuzlu suyun içine avuçların içine atıyoruz. Yaklaşık dediğim gibi hava sıcaklığına göre değişiyor. Çok soğuk ortamda bulundurulması gerekiyor. Soğuk ortamda olacak.
Ev ortamında olabilir yani ev sıcaklığında.
Ev ortamında olabilir tabii.
Sonra ekşidikten sonra.
Üşür olmaz.
Peki acı kısmı nasıl işin içine giriyor? Acılı şalgam daha lezzetli geliyor bize.
Biz acıyı normalde süs biberinden yapıyoruz. Doğal süs biberinden yapıyoruz. Yani şalgamın içine biraz süs biberi atıp acılandırabiliyorlar. Biraz bekledikten sonra ben öyle yapıyorum. Daha değişik yapanlar var.
Ama
süperini kaynatıp suyla ama bu tadını bozmaz. Bu şekilde tadını bozmaz.
Sadece acılık veriyor ve acı tat sevenler için daha lezzetli hale geliyor.
Şunu da söyleyeyim zayıflamak isteyenlere günde bir bardak tavsiye ediyorlar. İnternetten bakar evet.
Çok güzel. Başka ne faydaları var şalgam suyunun?
Vallahi içerisinde laktik asit olduğu için sindirim sistemini kolaylaştırıyor. Kalsiyum ve potasyum demir içeriyor. Uzmanlardan öğrendiğimiz kadarıyla.
Evet.
Kemik ve dişleri kuvvetlendirdiği söyleniyor. Ve probiyotik özelliği var. Biliyorsunuz probiyotiğin vücuttaki toksinleri atması ve bağırsak şeylerini güçlendiriyor.
Evet.
Bunun faydaları olduğu da söyleniyor.
Bunun dışında kalorisi de az olduğu için sanıyorum.
Yaklaşık 100 gramda 20 kalori olduğu söyleniyor.
Evet. Yani hem aslında çok lezzetli bir içecek hem de çok faydalı
çok
bir içecek.
Faydalı, evet.
Sizin
ben
de...
şunu söyleyeyim size. Kendimden örnek vereyim. Ben bu işe başladığımda sık sık farancit oluyordum. Yaklaşık başladıktan 1-2 derizlerden sonra hiç farancit olmadım.
O zaman farancit hepimizin ortak sorunu aslında. Özellikle
evet,
kış mevsiminde.
Herhalde.
Kış mevsiminde çok çabuk hastalanabiliyoruz.
Evet.
Bağışıklık sistemimizin güçlendirilmesi çok önemli. Bu anlamda şalgam suyunu herkese tavsiye ediyoruz diyebiliriz sanıyorum.
Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim. İçerisinde koruyucu katılıyor. Koruyucu katılan şalgamlarda bu saydığım özellikler bitiyor. Çünkü tabii faydalı bakteriyi de öldürüyor, zararlı bakteriyi de öldürüyor. Dolayısıyla hiçbir faydası da olmamış oluyor.
Evet. O zaman mesela size nasıl ulaşabilirler, edinmek isterlerse nasıl edinebilirler biraz söyle.
Facebook ortamında Adana Şalgamcısı Levent Usta diye oradan ulaşabilirler.
Peki Levent Ustacığım, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İnternet üzerinden ulaşabilirler. Telefon numarası da vermek isterseniz tabii ki verebilirsiniz.
Evet. 0507
Buyurun.
0507 948 67 31.
Peki, teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim.
Ellerinize, emeğinize sağlık olsun.
Bu imkanı sağladığınız için tüm terim çalışanlarına hürmet ediyorum. Teşekkür ederim.
Biz de size teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Evet. Ellerinize sağ olun. İyi yayınlar.
Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Adana'da doğal şalgam suyu üreticisi Levent Gökoğlan beyefendi ile şalgam suyu üretimi üzerine biraz söyleştik. Biraz da tarif almaya çalıştık sizler için, evde şalgam suyu denemek isteyen hanımefendiler için. Şimdi bir müzik aramız var, sonrasında diğer telefon bağlantımızda Hayatın Sesleri devam edecek.
Seni düştüm yollara, açtım gönlümü rüzgarına. Bir hayal sanki bir macera, yıkıldım kelimeler paramparça. Yandım yandım yandım yandım, kine yandım. Bana yeniden şarkılar söyleten kadın. Baka baka doyamadım, hem kokladım da. Sarhoşluğu geçmedi hala içimde sevda.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Sultan II. Abdülhamit Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ayşe Melek Özyetkin var. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sezin Hanım. Çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Yeni bir kongrenin sonrasında biz değerli hocamla telefon bağlantımızı gerçekleştiriyoruz.
Evet.
22-24 Ekim tarihleri arasında vefatının 100. yılında Sultan II. Abdülhamit ve dönemi Uluslararası Kongresi düzenlendi merkezimiz tarafından. Ama kongreye geçmeden önce Sultan II. Abdülhamit Uygulama ve Araştırma Merkezi ne zaman, hangi amaçlarla kuruldu? Biraz hikayesini, tarihçesini sizden dinleyelim.
Çok teşekkür ediyorum Sezin Hanım. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür
ederiz. Dinleyicilere de sevgi ve selamlarımı iletiyorum burada. Şimdi merkezimiz 2015 yılının başında Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde kuruldu. Bu Sultan Abdülhamit ve dönemi üzerine bilimsel araştırmalar yapmak üzere Türkiye'de kurulmuş ilk araştırma merkezi. Hı hı. Yani oldukça genç bir kuruluşuz. Merkezimizin misyonu Sultan Abdülhamit'i ve dönemini disiplinler arası bir anlayışla ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar, projeler ve etkinlikler yapmak, bu alanda yapılan çalışmaları teşvik etmek gibi bir misyon edindi. 3 yıllık bir dönemimize rağmen hem yurt içinde hem yurt dışında birçok projeye imza atma şansımız oldu. Birçok yayını hayata geçirme şansımız oldu. Merkez bünyesinde alanında önemli Sultan Abdülhamit dönemi üzerine çalışan birçok araştırmacı, danışman hocamız var. Güzel bir ekibimiz var. Bu vesileyle çalışmalara devam ediyoruz.
Hocam dediniz ya, hem uluslararası düzeyde hem de yurt içinde çalışmalar yapılıyor. O çalışmaları biraz detaylandırabilir miyiz? Neler
Tabii.
yapılıyor değerli hocalarımızla Tabii. birlikte?
Şimdi öncelikle biz merkezi kurduğumuz dönemde merkezin temel projesi olarak Sultan Abdülhamid'e ait bugün İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde muhafaza edilen Yıldız Sarayı fotoğraf koleksiyonu üzerine kurduk. Bu paha biçilmez eşsiz değerdeki fotoğraf koleksiyonu üzerine bir proje hazırladık. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi ile ortaklaşa. Hı hı. Bu koleksiyon sadece kültürel miras olarak değil, evrensel miras olarak da çok zengin ve çok nitelikli özelliklere sahip. Şöyle ki, Sultan Abdülhamit dünyayı bir hem ülkeyi yönettiği coğrafyayı hem de dünyayı fotoğraflar aracılığıyla takip etmiş. Dolayısıyla fotoğrafı olan merakı Yıldız Sarayı'nda çok büyük bir koleksiyon oluşturmasını sağlamış. Bu koleksiyondan bugüne ulaşan tam 911 albüm içinde, ki bu albümlerin her biri mücevherdi, sanat eseri değerinde, hı hı. toplam 36.585 kare fotoğraftan oluşan büyük bir fotoğraf koleksiyonu. Bu koleksiyon sadece coğrafyamıza ait değil, yaklaşık 40'a yakın ülkeden fotoğrafları kapsayan, 19. yüzyıla çok güzel bir tarihi pencere açan, görsel açıdan destekleyen bir koleksiyon. Bu koleksiyon üzerinden hazırladığımız proje Cumhurbaşkanlığı himayesini de aldı. Ve biz bu koleksiyonun dijitalleştirilmesi, veri tabanının hazırlanması, işte yurt içinde yurt dışında sergilerle, belgesellerle, kitaplarla tanıtılması konusunda önemli bir misyon üstlendik. Bu koleksiyonun dijitalleştirilme sürecini Meclis Başkanlığımız hali hazırda devam ediyor. İnşallah kısa zamanda bitecek ve dolayısıyla bütün kullanıcılara online bir şekilde de açılabilecek. Ama biz merkez olarak başta Fransa, Almanya, İngiltere ve Amerika'yı kapsayan fotoğraflar üzerinden tüm bu ülkelerin Osmanlı İngiltere, Osmanlı Fransa, Osmanlı Almanya, Osmanlı Amerika ilişkileri kapsamında kitaplar hazırladık. Ve bunların sergilerini yaptık. İlk sergimiz 2017 yılında Paris'te UNESCO'da açıldı. Bu bizim için önemli bir milat oldu. Bir anlamda Osmanlı-Fransız ilişkilerini fotoğraflar üzerinden bir pencere açmış oluyorsunuz. Ve sergimiz yapıldı. Türkçe ve Fransızca yayınlanan kitabımız yer aldı. Halihazırda bu sergi 1,5 yıldır Lyon, Vienne, Nantes gibi şehirleri dolaştı. Ardından 2018'de Almanya'da sergi yaptık. Türk-Alman ilişkilerinin bu sefer konu olan bir sergiydi. Şimdi yakın zamanda bu sergi Würzburg'da, Würzburg Üniversitesi'nde tekrar açılacak. İngiltere'de yine tanıtım yaptık. Londra Kitap Fuarı'nda Osmanlı-İngiltere ilişkilerini konu alan kitaplarımız, fotoğraf kitaplarımız yayınlandı. Yani kısaca Sultan Abdülhamit için çok önemli olan, onun dünya vizyonunu gösteren, 19. yüzyılın görsel kanıtları olan bu fotoğraflar üzerine merkezimiz çokça yayın yaptı ve halihazırda bu yayınlarını da sürdürüyor. Bir belgesel çekilmesine yine imkan sağladık. Saraydan Bakmak isimli. Her gittiğimiz ülkede yaptığımız etkinlik kapsamında Yıldız Sarayı fotoğraf koleksiyonu hikayesini anlatan bu belgeseli de gösterme şansımız oluyor. Dolayısıyla merkezin en önemli şu son 1-2 yılda yaptığı yayın ve şey bu. Bir şey daha buradan eklemek isterim. Gerçekten kültürel mirasımız bu koleksiyon. Yani bu dünyanın bütün coğrafyalarından fotoğrafları kapsayan bu koleksiyon 19. yüzyılın gerçekten canlı tanığı. Türkiye'nin UNESCO Dünya Belleği Miras Listesi'ne aday. Yani iki adayından beri 2019 yılı içinde ümit ediyoruz ki bütün bu etkinlikler, farkındalıklar bu koleksiyonun, bu zengin mirasın Dünya Belleği Miras Listesi'ne girmesine imkan sağlar.
Muhakkak değerli hocam, sizin de bahsettiğiniz gibi bu yalnızca aslında Türkiye'mizin mirası değil, bu aslında gerçekten tüm dünyanın mirası. Çünkü
evet,
hep evrensel bir miras. Çünkü bahsettiğiniz gibi yalnızca Osmanlı üzerinden değil, işte Osmanlı-Fransız ilişkileri, Osmanlı-İngiltere ilişkileri gibi pek çok hükümetler ve devletler ve imparatorluklar arası ilişkileri de aslında bir nevi ortaya koyan çalışmalar. Bu anlamda inşallah UNESCO Dünya Miras listesine de adaylığı olumlu sonuçlanır diye ümit ediyoruz.
İnşallah.
Peki hocam, bu sergilere İngiliz vatandaşlarının ya da Fransız vatandaşlarının ve hükümetlerinin ilgisi nasıl?
Şöyle, şimdi öncelikle bu sergi çalışmalarını ve kitap çalışmalarını dünyaca ünlü fotoğraf sanatçımız Sayın Kamil Fırat Bey ile yapıyoruz. Mimar Sinan Fotoğrafçılık Bölümünde de öğretim üyesidir. Fotoğraflar üzerinden bu ülke ilişkilerine bir bakış bu. Yani politik kitaplar da değil, kültürel bağlamda ülkeler arasındaki bağları kurmaya çalışıyoruz. Fransa'da ve Almanya'da çok ilgi gördü ve en büyük ilgi Fransa'daydı. Çünkü Fransa'da, Paris'te yaptığımız sergi şimdi 5. şehrini geziyor. Dolayısıyla belgeselin özellikle gittiğimiz ülkenin dilinde altyazısını da hazırlıyoruz. Ve panellerle, belgesel gösterim ve sergilerle bu koleksiyonun tanıtılmasına, aynı zamanda bu ülkelerle olan dostluk bağımızın güçlenmesine, bir anlamda ülkemizin tanıtımına katkı yapmaya çalışıyoruz.
Evet, katkıda bulunmuş oluyoruz. Peki hocam, bu kongreye gelirsek, 22-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen,
evet,
bu kongredeki konuşmalar hangi yöndeydi, neler, ne gibi veriler, bilgiler edinildi, neler dış dünyaya aktarıldı, ondan da bahseder misiniz?
Tabii. Şimdi öncelikle 2018 yılının Sultan Abdülhamit'in vefatının 100. yılı olduğunu belirtmem gerekiyor.
Hı hı.
Bu kapsamda Türkiye'de 10 Şubat biliyorsunuz ilk etkinlik Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde kendi Yıldız Sarayı'nda, Silahhane'de bir etkinlikle başladı. Birçok kurum bu alanda bir takım etkinlikler yaptı. Sultan Abdülhamit'in farklı yönleriyle anan etkinlikler, toplantılar yapıldı. Ama biz merkez olarak Sultan II. Abdülhamit ve dönemini çok detaylı olarak uluslararası boyutta işleyecek, değerlendirecek büyük bir kongre tasarladık. Bu kongreyi de Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamit Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türk Tarih Kurumu işbirliğinde gerçekleştirdik. Şimdi kongremiz tabii biliyorsunuz Sultan Abdülhamit hem şahsiyeti ve dönemi tarihimizin hem en kıymetli ve en çok anlaşılmaya muhtaç olduğu dönemlerden birini oluşturuyor.
Hı hı.
Uzun saltanat yılları boyunca birçok ciddi meseleyle uğraşmış, bunun yanında çok eleştirilmiş ve çok tartışılmıştır. Dolayısıyla onun bugüne kadar yapılan birçok araştırılan yönü yanında hala araştırılması, anlaşılması gereken yönleri de var. Bu nedenle uluslararası anlamda bu sahanın uzmanlarını bir araya getirecek disiplinler arası bir kongre tasarladık. Şöyle ki, bu kongrede tarihten edebiyata, mimariden tıp alanına, birçok sahaya kadar uzanan çok farklı alanlarda yurt içinden ve yurt dışından sahanın uzmanlarını bir araya getirdik. Kongremize Türkiye'den 43 ayrı şehirdeki 65 üniversiteden, Dünyada ise 27 farklı ülkeden toplam 219 katılımcı bildiri sundu. Bugüne kadar Sultan Abdülhamit ve dönemi üzerine yapılmış aslında en büyük toplantıyı hayata geçirmiş olduk. Gerçekten meselelerin çok yönlü olması bu kongreyi disiplinler arası boyutta yapmamızı elzem kılıyordu. Yani tıp tarihi çalışandan işte teknoloji tarihi çalışana, sanat tarihinden işte müzik alanında çalışana kadar çok farklı alanlardan akademisyenleri bir araya getirdik ve Özgün ilk kez değinilmiş konularda çok güzel tebliğler verdiler. Bir anlamda önemli isimleri konu ettik. Örneğin Almanya, Fransa, İtalya, ben ülkeleri sayacak olursam müsaadenizle. Almanya,
buyurun.
Fransa, İtalya, İngiltere, Ukrayna, Rusya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Yunanistan, Japonya, İran, Irak, Lübnan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Macaristan, Mısır, Sudan, Fas, İran gibi, Meksika gibi aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun da ilişkide bulunduğu birçok ülkeden akademisyeni çok zengin bir yelpazeyi bir araya getirme şansımız oldu Sezin Hanım bu kongreyle.
Ne kadar güzel. Hani gerçi çok fazla mutlaka bildiriler vardır ve o bildirilerin her biri ayrı değerdir ama hocam son olarak şöyle kısaca özetlemenizi rica etsem. Abdülhamit'le ilgili, Sultan II. Abdülhamit'le ilgili hani dediniz ya, araştırılması gerçekten çok önemli ve çok fazla aslında bu konuda bilgi sahibi değiliz diye. Hani nokta nokta başlıklar olarak neler ortaya çıktı diye sorsam ne anlatırsınız?
Özellikle Sultan Abdülhamit döneminin iyi anlaşılmasının Cumhuriyet Türkiye'sinin özellikle kuruluş dönemlerini iyi anlaşılması noktasında çok büyük önemi ve değeri var. Bu noktada Cumhuriyet Türkiye'sine uzanan sürekliliğini ifade eden bir takım konu başlıkları verdik. Yani örneğin burada eğitim alanında Abdülhamit'in yaptığı gelişmelerin işte Türkiye Cumhuriyeti'nin modern dönemlerine de uzantıları, sağlık alanındaki hizmetleri, özellikle Osmanlı modernleşmesinin bilinmeyen yönleri, Cumhuriyet'e akseden noktaları, İşte modern müzecilikten arkeoloji çalışmalarına, kütüphaneciliğe kadar uzanan noktaları gibi farklı alanlarda ki konu başlıklarında birçok farklı tebliğler sunuldu. Ve aynı zamanda Sultan Abdülhamid'i bizim anladığımız şekli bir de yurt dışında, yani dış basında Sultan Abdülhamit algısını da ortaya koyan bir takım tebliğler ve konuşmalar yapıldı. Dolayısıyla geçmişle bugünü bağdaştıran, bugünü doğru anlamamızı sağlayan her konu başlığı, yaklaşık 30 konu başlığımız vardı Sezin Hanım.
Maşallah hocam, çok yoğun bir programmış gerçekten.
Salonda, evet, 5 farklı salonda bu konuşmalar eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. En güzel tarafı da biz şimdi bu kongre sonucundaki 200 tebliği Türk Tarih Kurumu'nda yayınlayacağız 5-6 aylık zarfında. Dolayısıyla alan araştırmacılarına da istifadeye sunacağız. En önemli sonuçlarından biri de bu olacaktır. Çünkü kongrelerde konuşulur ama bunun yayınlanması son derece büyük önem taşır.
Evet.
Buna gayret edeceğiz.
Evet hocam, ellerinize, emeğinize sağlık.
Çok teşekkür ediyorum.
Tüm katılımcılara da bu anlamda kolaylıklar diliyorum. Tebrik ediyorum her birine ayrı ayrı. Sizin
çok
de
böyle
bir kongreyi gerçekleştirdiğiniz için, verdiğiniz emekler için teşekkür ediyoruz. Biz de dinleyicilerimize duyurmuş olduk. Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyoruz hocam. Tekrar sağ olun katıldığınız için.
Çok teşekkür ederim Sezin Hanım. İyi yayınlar dilerim. Selam ve sevgilerimi sunarım. Sağ
teşekkür
olun.
Ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki Sultan II. Abdülhamit Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili olarak ve aynı zamanda 22-24 Ekim tarihlerinde vefatının 100. yılında Sultan II. Abdülhamit ve dönemi Uluslararası Kongresini düzenleyen merkez ve çalışmaları üzerine değerlendirmeleri Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı ve Sultan II. Abdülhamit Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Ayşe Melek Özyetkin'den aldık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
senden çoktan vazgeçtim. Bu ömrü sende tükettim. Esir ettin bir tatlı söze, boynumu büktün hep kalbim. Ne olurdu söz dinleseydin, beni kulak kul etmeseydin, peşinden sürüklemeseydin, ağlatmasaydın hiç kalbim. Ateşler içine atılıp yanarsın kalbim. Camlar üstünde yürüyüp kanarsın kalbim. Ateşe düşüp kendini yakarsın kalbim. Camlar üstünde yürüyüp kanarsın kalbim. Yanarsın kalbim, kanarsın kalbim.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı uzmanı Ömer Faruk Altıntaş'ı stüdyomuza aldık. Sayın Altıntaş, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Değerli konuğumuzla bugün yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Yurtdışı Vatandaşlar Bursları üzerine söyleşeceğiz. Öncelikle bu burslar ne kadar zamandır veriliyor, nasıl bir sistem ile gerçekleştiriliyor, detayları sizden alalım.
Evet, öncelikle teşekkür ediyorum Sezin Hanım size bu fırsatı bize sunduğunuz için. Dinleyicilerimizi de selamlıyorum, saygılar sunuyorum. Bizim öncelikle bir burslardan önce bir genel giriş yapmak istiyorum. Yurtdışı Türkler Başkanlığı bizim 2010 yılında kurulmuş bir kurumumuz. Kurulma sebebi de bizim malumunuz 1961'den sonra yurt dışına bir işçi göçü, yoğun bir işçi göçümüz var. Dolayısıyla orada bizim yaklaşık olarak 5 milyon insanımız yaşıyor ve bunların 1 milyon civarında olan bir kitlesi de eğitim döneminde devam ettiriyor. Yani o 18 yaşında 21 yaşına kadar bir kitlemiz var. Bu çerçevede bunların da yaklaşık 100 bin kadarı da üniversite, yüksekokul, işte meslek yüksekokulu, üniversite eğitimi vesaire. Bu çerçevede eğitimlerini sürdürüyorlar. Bunlar bizim bildiğimizde dahil olan şeyler. Bu çerçevede bizim başkanlığımızın yurtdışı vatandaşlar dairesi, yani benim mensup olduğum daire, bu öğrencilerimize bir hizmet sunmak amacıyla vatandaşlara yönelik burs programı başlattık. Biz bunu 2014-2015 sezonunda ilk olarak başlattık ve bunu yavaş yavaş çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Bu programlarımızın temel amacı insanımızın orada çalışmadan yani uğradıkları ayrımcılık vesaire farklı eğitimde maruz kaldıkları çalışmalara yönelik bazı imkanlar sunmak. Bunların önünü açmaya yönelik bazı çalışmalar yapıyoruz. Burada farklı burs programları biz oluşturduk. Oluşturduğumuz burs programları içerisinde öncelikle tez ve araştırma bursu var. Bunu ilk 2014-2015 sezonunda başlattık. Tez araştırma bursu nedir? Yurt dışında tez ve araştırma yapan, yüksek lisans ve doktora düzeyinde tez veya araştırma yapan öğrencilerimize tez dönemleri ve tez dönemlerinde belli miktara destek sunuyoruz. Yani 500 euro aylık 6 aya kadar yüksek lisans öğrencilerine, 12 aya kadar da doktora öğrencilerine tez aşamalarında imkanlar sunmaya çalışıyoruz.
Tez aşamasına gelmiş gerekiyor. Aynen. Yani normalde bir yüksek lisans süresi eğer 2 yılsa onun son 6 ayında bu burs temin ediliyor.
Avrupa'da genel olarak zaten 1-1,5 sene, 2 seneye kadar burs tez yüksek lisans yapılabiliyor. Yalnız biz burada bazı yani bunu vermekteki amaçlarımızdan bir tanesi oradaki insanımızın meseleleriyle alakalı çalışmaların işte bilgi birikiminin, akademik birikimin ortaya çıkması. Bu vesileyle de belli başlık, ana başlıklar biz burada belirledik. Evet. O çerçevede vermeye çalışıyoruz. Yani çok geniş kapsamı
onu
yok.
Onu da sormak istemişim.
Burada ne var? İşte yurt dışında insanımız eğitim, kimlik, kültür, aidiyet araştırmalarına yönelik tezler yazıyorlarsa şayet. Uluslararası ilişkiler, hukuk alanlarında yani çalışmalar yapıyorlar. Göçmen araştırmaları, kendi hayat tecrübeleri, göç tecrübeleri üzerine çalışmalar yapıyorlarsa, ayrımcılık ve hak ihlallerine maruz kalabiliyorlar bizim vatandaşlarımız orada, onlara yönelik araştırmalar yapıyorlarsa, dini haklar, dini eğitim gibi konularda çalışmalar yapıyorlarsa, işte Avrupa, İslam, medya ve kültürel çalışmalar. Yani bu başlıklar gördüğünüz gibi ana hatlarıyla geniş başlıklar. Yani bunun içerisinde biz başvuruları alıp, başvuru tezlerin konularını bakıp, başvuran adaylarla mümkün olduğunca mülakatlar yaparak, uzun uzun sohbet ederek bu kişileri burslandırmaya çalışıyoruz. Tez araştırma bursları dediğim gibi 2014-2015'ten beri devam ediyor. 2016-2017'de yaptık. Yine bu sene de başvuruları aldık. Bunların da mülakat süreçlerini tamamladık. Uygun gördüğümüz adaylara da burslandırma süreci de başlıyoruz. Dediğim gibi yüksek lisansta 500 euro aylık 6 aya kadar, doktorada da 750 euro imkan sunuyoruz. Biz bunu ilk başladığımızda tereddütlerimiz vardı. Neticede hani yurt dışında Almanya'da vesaire biraz refah toplumu, başka imkanları vesaire vardır, olabilir diye, ama gördük ki hakikaten bu tez bilhassa yüksek lisans alanında fazla finanse etme imkanları çok fazla olamıyor. Dolayısıyla bunun da faydasını görüyoruz.
Muhakkak.
Yani hem kendi devletlerin kendi arkalarında görüyorlar, bunlara bir imkan sağlamış oluyoruz, hem de burada dediğim gibi bir ilmi birikim, bu alanda akademik çalışmaları desteklemiş oluyoruz. Yani böyle bir burs programı bu. Tabii yurt dışı vatandaşlar bursları bir üst çatı bir başlık. Bunun altında tez araştırma burslarından bahsettik. Özellikle bizim tematik de burslarımız var. Tematik bursları da şu anda başvuruları devam ediyor. Mesela hukuk alanında uzmanlık bursları veriyoruz. Burada bunlar özel burslar. Hukuku bitirmiş ve bir belli bir aşamaya gelmiş kişilerin belli bir avukatın yanında staj yapmaları halinde ve bizden aldıkları burslar sayesinde belli bir yurt dışında bir sivil toplum kuruluşunda işte eğitim hakları, eğitimcilik, ayrımcılık gibi, ondan sonra çalışma hayatı, istihdamda ayrımcılık, dini haklardan yararlanma ayrımcılık, işte nefret suçlarıyla mücadele yolları, medya ve sosyal medyada nefret söylemi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermeleri için burs imkanı sunabiliyoruz. Bunlar yıl boyunca açık olan, başvuruya açık olan programlar. Zaten çok yoğun başvuru olmuyor. Bu biraz hani daha yüksek nitelik gerektiren, herkesin başvuramayacağı programlar. Ama burada bizim hedefimiz ne? Yani yurt dışında bizim çok sayıda sivil toplum kuruluşumuz var. Bu sivil toplum kuruluşlarında bu vesilede bir uzmanlık oluşması, onların yani vatandaşlarımızın, insanımızın orada ihtiyacı olduğu ayrımcılıkla mücadelede olsun, kamu hizmetlerinde olsun, işte maruz kaldıkları bazı şeylerle alakalı bu uzmanlıklarını orada insanlara hizmet olarak sunabilsinler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bunu başkanlığımız aracılığıyla imkan sağlamış oluyor, desteklemiş oluyor. Böyle bir uzmanlık burs programımız var. Bunlar bizim yurt dışındaki vatandaşlara yönelik sunduğumuz imkanlardan bir tanesi de bu. Diğeri de aile ve sosyal hizmetler alanlarında sunduğumuz uzmanlık bursumuz var. Bu da Yine orada ciddi manada ailevi problemler yaşayan, işte pedagoji, psikoloji gibi alanlarda yardıma, desteğe ihtiyacı olan insanlarımız var. Yine onların içlerinden kendi çocukları okumuş, psikoloji okumuş olan, sosyal hizmet okumuş olan gençlerimiz, insanlarımız var. Bunlara da işte aynı benzer bir şekilde STK Sivil Toplum Kuruluşları bünyesinde kendi toplumuna hizmet sunmaları sunma şartıyla burs imkanı sunabiliyoruz. Hı hı. Bu da yıl boyu açık olan burs programlarından bir tanesi.
Bunların süresi var mı? Hani yüksek lisansta 6 aylık bir süre vardı bu.
Yok, burada yok. Burada yani bu çok spesifik alanlar olduğu için başvuruyu alıyoruz. O başvuru üzerinden onların sürelerini belirliyoruz. Bir yıla kadar ancak verebiliyoruz. Bir yıllık bir süresi var. Hukuk alanında aynı şekilde. Bunlar yani başvuran kişinin şeyine göre değerlendiriliyor, durumuna vesaire gibi değerlendiriliyor. Onun dışında hani bunlar hali hazırda yürüyen programlar, ancak biz işte bunun dışında başka burs programları da oluşturmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Başarı bursları, yani Fuat Sezgin malum geçenlerde rahmetli oldu, Almanya'dan büyük bir ilim adamımızdı. Onun adına Almanya'da, Avrupa'da başarılı olan Türk kökenli gençlerimize başarı bursları sunmayı planlıyoruz. Bu da çalışmalarımız arasında. Hı hı. Bizim burs programlarına başvuruları, yani sitemiz zaten malum, bizim yurt dışındaki insanımızın bizim sitemizi sürekli takip etmesi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmesi mühim. Çünkü onlara yönelik, hani bu sadece burs programlarından burada bahsettik ama bunun dışında çok çeşitli farklı programlarımız var. Siz de sağ olun daha önce programınızda bize diğer programlarımızı da tanıtma imkanı sundunuz. İnşallah ileride de daha farklı programlarımızı tanıtma imkanımız olabilir. Yani www.ytb.gov.tr sitesini, ondan sonra Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sosyal medya hesaplarını muhakkak takip etmelerini öneriyoruz. Onlar için önemli imkanlar, fırsatlar sunuyoruz.
Peki bu şimdi yüksek lisans için başvurular tamamlandı, mülakat aşamasındayız dediniz. Evet. Önümüzdeki yıl için başvurmak isteyenler tam hangi tarihlerde, böyle biraz daha gözü kulağı açık olsun?
Yani Şubat-Mayıs 2019 arasında başvuruları almayı planlıyoruz. Hı hı. Bu süre içerisinde bizim yurtdışı vatandaşlar burslarının müstakil sitesi var. Google'a yazdıkları zaman girebilirler. Oradan şartları uyan arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, öğrencilerimizi, hı hı, muhakkak başvurmaya davet ediyoruz. Biz başvuruları toplandıktan sonra mümkün olduğunca yerinde mülakat yapmaya çalışıyoruz. Yani ülkelerine gidip...
Siz gidiyorsunuz. Yoksa ben hani internet üzerinden online yapılabiliyor diye düşünmüştüm.
Onu da yapabiliyoruz ama gittiğimiz çoğunlukla da gitmeye çalışıyoruz. Yunus Emre Enstitülerimizde veya başkonsolosluklarımızda, konsolosluklarımızda adaylarımızı davet ediyoruz ve etraflıca çalışmak istediği konuyu, yapmak istediği hedeflerini, gayelerini konuşuyoruz ve onun üzerine de burslandırma uygun görülürse burslandırma yapıyoruz.
Ne kadar güzel. Şu anda burs oranı hani yüzde kaç düzeyinde, ya da kişi bazında bir fikir verebilir miyiz dinleyicilerimize?
Yani
ne kadar öğrencimiz var?
Yaklaşık 200 kadar burslandırma yaptık bu zamana kadar. Onların da şöyle, yani biz onların yazdıkları tezleri de aynı zamanda kendilerinden istiyoruz. Hı hı. O tezleri de toparlıyoruz. O tezlerden istifade etmeye çalışıyoruz.
Gerekirse uzun vadeli
kütüphanelere veya gönderip yayınlama noktasında da uygun görülürse desteklemeye çalışıyoruz.
İnternet üzerinden tabii yayınlanabiliyor.
Tabii tabii, onlar var. Onun dışında burs şeyleri, tezlerini sunabilecekleri platformlar da planlıyoruz. Yani sempozyum gibi.
Bizim ne bu, güzel.
Uzun vadeli bu sempozyum oluşturup burada şey yapılan, hazırlanan tezlerin sunulması ve daha sonra da basılmasına yönelik de çalışmalarımız, planlarımız var.
Ne kadar güzel. Daha nice burslar var ama işte programımızın süresi bugündeki bu kadar. Size de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bir başka programda da Türkiye burslarını konuşalım siz de uygun görürseniz. Çünkü sanıyorum sizin de aktardığınız kadarıyla yurt dışında yaşayanlara da Türkiye'den burs verilebiliyor Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
yani
Başkanı.
O ayrımı kısa bir anlatayım. Türkiye bursları, yurt dışından Türkiye'ye gelecek yabancıda öğrencilere yönelik sunulan burslar. Türkiye, hı hı, bursları bir marka. Yurt dışı vatandaşlar bursları ise, hı hı, bizim yurt dışındaki insanımıza, Türkiye kökenlilere yönelik sunduğumuz burs programı.
Evet, çok kısa böyle anlatmış olalım. Bir başka programda da onu detaylandıralım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
Biz çok teşekkür ederiz, sağ olun, imkan sunduğunuz için.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da böyle bir burs imkanı olduğunu onlara duyurmuş olmaktan da çok büyük mutluluk duyduk. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Başkanlığı uzmanı Ömer Faruk Altıntaş ile yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik yurt dışı vatandaşlar bursları üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik ve böylelikle geldik programımızın sonuna. Hayatın Sesleri'nden bugünlük bu kadar ama yarın saatlerimiz 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere, huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.